Selamünaleyküm. Hayırlı, bereketli bir Esma-i Hüsna dersi olmasını yazıyla Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim diyerek bu akşamki dersimize başlıyoruz. Bu akşam üzerinde duracağımız isim, Rabbimizin ismi Zülcelali ve İkram. Bakalım bu isim bize neler söyleyecek? Rabbimiz hakkında doğru bir tasavvur inşa etme açısından bize nasıl bilgiler sunacak? Bu konuda inşallah bir sohbetimiz olacak. Şimdi her zamanki usulümüz üzere genel manalarına baktığımız zaman Zülcelal ve İkram, celal ve ikram sahibi, azamet ve cömertlik, haşmet ve nimet sahibi anlamlarına geliyor. Yani genel olarak Zülcelal ve İkram, yani celal ve ikram sahibi olarak tanımlıyoruz, mana veriyoruz. Ama biraz daha böyle mealli bir mana düşündüğümüz zaman azamet ve cömertlik, haşmet ve nimet sahibi anlamlarına geliyor. Yani burada ululuk ve yücelik sahibi olduğu halde kuluna sadece cömert davranmakla yetinmiyor. Kuluna cömertlik gibi bir erdemi de bahşediyor. Kuluna ikram etmekle yetinmeyip onu başkalarına ikram edebilecek bir keremle, cömertlikle de donatan anlamlarına geliyor. Şimdi zu Arapçada sahiplik edatı. Zu yani zel ve vav yan yana okurken zu diye okuyoruz. Bu bir sahiplik edatı. Ve isim tamlamalarının başlarında geliyor. Şimdi sözlükte azamet sahibi ve yüce olmak anlamındaki celal ile cömert ve merhametli, asil, şerefli olmak manasındaki kerem kelimesinden türeyen ikram kelimelerinin başında zü sahip ekinin getirilmesiyle meydana gelen bir terkiptir ve bu terkibin anlamı azamet ve kerem sahibi ikram bol olan anlamlarına geliyor. Evet, şimdi Zülcelal ve ikram bir genel bir terkip olduğunu öğrendik. Yani celal ve ikram kelimelerinin birbirine bağlayan burada vav atıf harfi var. İşte bu iki vasfı, yani bu iki vasfın birbirinin aynı olmadığını hem de birbirleriyle alakasız olmadığını da göstermiş oluyor bu vav. Yani demek ki dolayısıyla Zülcelal ve ikram dediğimiz zaman bir terkipten bahsediyoruz. Bu terkip de Rabbimizin sıfatlarından biri olarak Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor, göreceğiz biraz sonra. Ve demek ki celal ve ikram kelimeleri yan yana gelerek başladığı sahiplik eki var. Yani celal ve ikram sahibi olan anlamına geliyor. Şimdi azamet sahibi, büyük, efendim yüce, bütün olumsuz olabilecek her türlü şeyden münezzeh olmak, uzun ömürlü anlam olmak manalarına gelen celal veya celali kökünden türemiş bir isimdir Celil. Ve burada Allah'a nispet edildiğinde hiçbir kayıt ve kıyas kabul etmeksizin azamet sahibi, kadru kıymeti ve mertebesi en yüce olan anlamına geliyor. Yani müfredatta böyle geçiyor. Özellikle hani Celal isminden türemiş olan Celil ismini de daha önce üzerinde o isim üstünde durmuştuk, onu çalışmıştık. Aynı şekilde işte Celil dediğimiz zaman da hiçbir kayıt ve kıyas kabul etmeksizin azamet sahibi, yani hiçbir kayıt yok. Hiçbir kimseyle kıyas, hiçbir şeyle kıyas edemezsiniz. Öyle azamet sahibi ve kadri kıymeti, mertebesi en yüce olan anlamlarına geliyor. Bunu müfredatta görüyoruz. Celal, azamet, yücelik, ululuk, büyüklük ve izzet vasıflarına sahip olmak. Varlıklara has sıfatlardan uzak olma anlamına geliyor. Demek celal, Allah'ın celal olması demek azametinin, büyüklüğünün, efendim izzet vasıflarının kendisinde olduğunu görüyoruz. Ve varlıklara has bütün sıfatlardan da uzak olduğunu ifade ediyor. Yani akıl, hiçbir kayıt ve kıyas söz konusu olmayan bir azameti akıl, yani aklın diyelim daha doğrusu, hiçbir kayıt ve efendim kıyas söz konusu olmayan bir azameti tam anlamıyla anlaması çok zor. Yani biz ancak ne yapıyoruz? hayatımızın içerisinde bildiğimiz bilgiler ya da gördüğümüz, gördüklerimiz ya da gözlemlediklerimiz ve edindiğimiz tecrübeler üzerine kıyaslama yapıyoruz. Ama Allah'ın azametini tam anlamıyla bizim kıyas edip ortaya koyabilmemiz imkansız. Mesela Araplar büyük bir iş yaptıkları zaman o işe El Celal diyorlar. Ya da mesela büyük deveye, çok büyük deveye El Cülale diyorlar. Ya da uzaktan görünen, ilk görünen o olduğu için o geminin yelkeline, yelken görünür ya uzaktan, geminin yelkeline de El Cülül diyorlar. Yani El Celal dediğimiz zaman bir kuşatıcılık var, bir kapsamlılık olduğunu görüyoruz. Mesela Celle Celaluhu derken Celle, bir şeyi içine alan şey, bir şeyi kapsayan Celle. Mesela Allah Celle Celaluhu. Ne demek? Bir şeyi içine alan. Kudreti, her şeyi içine alan. İçine farklı yazılar girdiği için mesela dergiye de eskiden ne denirdi? Mecelle denirdi. Hani Osmanlı dönemine baktığımız zaman, Selçuklu dönemine baktığımız zaman içine işte birçok yazı girdiği için ona mecelle diyoruz. Ya da mesela yağmur suyu bitkinin birbirine karıştığı, yağmur suyuyla bitki birbirine karışıyor ya, oraya da el mecellel deniliyor. Demek ki Celle, Celle Celaluhu, çok da söylediğimiz bir kavram. Celle, Allah Celle Celaluhu, Ya Rahman Celle Celaluhu, Ya Rahim Celle Celaluhu. Evet, demek bir şeyi içine alan, her türlü büyük kudreti içerisinde olan, kapsayan anlamına geliyor. Şimdi hatta bir şeyden ses çıkan veya ses çıkaran bir iş yapmak manalarına da geliyor. Yağmur mesela sesini Arapça'da mücelcil deniliyor. Bir şeyi bir şeyle karıştırıp dövmeye de celceletü şey deniliyor Arapça'da. Şimdi tecelli aynı şekilde. Tecelli de bu kelimeden gelen bir kavram, bir fiil. Arapça'da mesela zuhur kelimesiyle ifade ediliyor. Ortaya çıkmak, meydana gelmek, yansımak, belirmek anlamlarıyla kullanılıyor. Hani mesela biz dediğimiz zaman böyle, bu böyle tecelli etmiş. Şunu demek istiyoruz yani. Bu böyle meydana geldi. Böyle yansıdı. Böyle belirdi. Hatta bazı lügatçılar tecellinin tam anlamıyla Allah'ın celil sıfatının, tecellinin yaratmak olduğunu söyleyenler de var. Yani ortaya çıkartmak demek, belirmek demek, meydana getirmek anlamları üzerinden düşürdüğünüz zaman bunun tam anlamıyla bir yaratma, yaratmanın yansıması olarak yorumladıklarını görüyoruz. Tecelli fiili de kullanılıyor Kur'an'da. Hani tecelli var, tecelli de kullanılıyor. Burada Allah'ın sıfatlarının eşyaya yansımasını ifade eden bir kelime. Tecelli, Allah'ın sıfatlarının eşyaya yansıması. Yani Allah'ın nurunun mahlukat üzerinde yansımasını ve görünür olmasını ifade ediyor tecelli kelimesi. Mesela Araf suresi 143. ayete bakalım. Estağfirullah, bismillahirrahmanirrahim. Ve lemmâ câe Musa limikâtine ve kellemehu rabbihu kâle rabbi erini enzur ileyk kâle len terâni ve lakin enzur ilel cebeli fe inistekarra mekânehu fe sefe terâni fe lemmâ tecellâ rabbihu lil cebeli cehlehu dekken ve harre Musa sayıkan felemma efaka kale subhaneke tuptu ileki ve ene evvelil müminin. Sadakallah lazım. Şimdi bu ayetin hepsine bir bakalım. Tecellayı iyice anlayacağız. Ve lemma cae Musa. Musa geldiği zaman, tayin ettiğimiz vakitte Tur'a geldiği zaman Rabbi onunla konuştuğunda dedi ki Rabbim, Rabbi erini bana görün. Bana görün, sana bir bakayım. Enzerilek, sana bir bakayım dedi. Rabbi de dedi ki, lenterani, sen beni göremezsin. Sen beni asla göremezsin. Velakin, fakat unzur ilel cebeli. Fakat şu dağa bak. Eğer onun o yerinde durabilirse, sen de beni görebilirsin. Fakat o dağ, hani baktık, Rabbi o dağa tecelli edince, diyor ya ayet, felemmâ tecellâ. Rabbi dağ tecelli edince onu paramparça etti. Musa bayılıp düştü. Ve kendine gelince dedi ki Sübhaneke, Ya Rab, seni tesbih ediyorum. töptü tövbe etti meleki sana. Ve ene ben evvelil müminin, ben inananların öncülerinden. Yani şimdi burada tecelli etmesi. Allah'ın yarattıkları, nurunun yarattıkları üstünde tecelli etmesini görüyoruz. Şimdi celal de demek ki ne var? Kısaca celal isminin üstünde durursak, demek burada azamet var. Yücelik var, büyüklük var, ululuk var. İzzet vasıflarına sahip olmak var. Ve aynı zamanda bütün bu kainatta ya da ya bu hadisat alemindeki varlıklara has olan özelliklerden uzak olmak var. O açıdan sadece Allah celaldir. Kimse celal olamaz. Aklında hiçbir kayıt ve kıyas söz konusu olmayan bir azameti anlaması imkansız dedik ya biraz önce. İşte o celalet ve ululuk Allah'a mahsus. Allah'ın celalliği öyle büyüktür ki ne zamanla ölçülebilir ne de mekana sığdırılabilir. Hani bir insan çok büyük işler yapabilir, çok iyi eserler bırakabilir. O zaman anlaşılmaz da belirli bir zaman sonra anlaşılabilir. Ya da bir mekanda fark edilebilir. Yani büyüklüğü olduğu coğrafyada bilinir. Ama Allah'ın varlığı, celalliği öyle ki ne zamanla ölçülebilir, ne zamanla değişir, ne mekanda yer bulur. Yani her yerde, her noktada Allah hazır ve nazırdır. Dolayısıyla celalet ve ululuk demek ki Allah'a mahsus. Allah'ın varlığı demek ki öylesine büyük ki ne zamanla ölçebiliyoruz, ne de mekana sığdırılabiliyor. Aklın sınırlarının dışında. Şimdi bu açıdan El Celal'i üç mana üstünde açıklayabiliriz. Demek ki El Celal dediğimiz zaman azamet, büyüklük, ululuk, haşmet anlamlarına geliyor. Demek celal, Allah'ın celal olması demek azametini, büyüklüğünü, ululuğunu, haşmetini anlatıyor. İkinci olarak El Celal, yine aynı kepten geliyor. Dedik ya burada kuşatıcılık ve kapsayıcılık var. Celle dediğimiz zaman da bir şeyi içine alan. Yani her şeyi içine alacak kudretin sahibi olan. Üçüncüsü de dedik ki bir şeyden çıkan ses dedik ya. Yani bir şeyden çıkaran bir şey çıkan ses veya ses çıkaran bir iş yapmak anlamlarına geliyor. Burada da anlıyoruz ki azametin büyüklüğünün ortaya dökülmesi. İşte Kur'an'da Allah için kullanılan bu tecelli fiili de aynı köktedir. Yani Allah nurunu ne yapar? Mahlukatın üzerine yansıtır. Onu görünür bir hale getirir. Allah nurunu, kudretini işte dağa getirir. Dağa da gösterir. Onun içindeki efendim lavda gösterir. O dağın heybetinde gösterir. Dağın paramparça olmasında gösterir. Düşünseniz işte bazı yanardağlar var. O yanardağların nasıl bir mekanizmayla böyle sarsıldığını biliyoruz. Dağların sanki paramparça bir hale geldiğini biliyoruz. Allah için kullanılan celal, ilahi azamet ve büyüklüğe, Allah'ın o büyüklüğüne delalet ediyor. El Celal dediğimiz zaman mutlak azamet ve büyüklükten bahsediyoruz. Celal içinde azamet, işte haşmet, efendim kahır manası var. Ama bu isim doğrudan Allah'ın zatına ait bir isim değildir. Rahman ve Rahim olması sebebiyle zuh sahiplik edatıyla Allah'a isim olmuştur. Ebu Süleyman bu konuda der ki Celal Allah'ın yüceliğine ve ululuğuna delalet eder. Onun şanı çok yücedir, pek yücedir. Onun dışındaki her şey her büyük küçüktür, her üstün aşağıdadır. Aslında Allah'ın Celal olduğunu bilmek insanın kendi sınırlarının ne olduğunu bilmesinin de bir ifadesidir. Hani burada Ebu Süleyman önemli bir şey söylüyor. Diyor ki Celal, Allah'ın Celal olması onun yüceliğine ve ululuğuna delalet eder. Yani onun şanı çok yücedir. Ve Allah'ın dışındaki her büyük küçüktür. Her üstünde aşağıdadır. Yani Allah'ın yüceliğine ve ululuğuna bir kıyas getiremediğimiz için, getiremeyeceğimiz için ondan daha büyüğü yoktur. Ve Celil ismi aslında Allah'ın izzetinin son noktasını ifade eder. Aynı zamanda kulun da zilletinin son noktasını ortaya koyar. Allah'ın celil olması, celal olması onun artık izzetinin son noktasıdır. Artık oradan öteyi biz anlayamıyoruz. Oradan öteyi bilemiyoruz. Ama aynı zamanda kulun da zilletinin son noktasıdır. Abdülkadir Abdülkerim el-Cili bu konuda şöyle diyor. Allah'ın celalinin yüceliği kullar tarafından hiçbir şekilde tavan olarak kavranamaz. Fakat cemal vasıflara mukayese ederek anlaşılmaya çalışılabilir. Yani mesela cemal sıfatlarına baktığımız zaman onlar kıyaslanarak anlaşılabilir. Cemalin celali ise diyor, yani güzelliğin son noktasından sonraki o aşkınlık ve yücelik denilen bu durum, cemalin zuhurunun şiddetinin celale dönüşmesi olarak öyle tanımlıyor. Allahu Ekber. Hakikaten düşünce ifadesi de çok güçlü, düşünce de çok güçlü. Bir daha söylüyorum. Yani burada Abdülkerim el-Cili şöyle diyor. Allah'ın yüceliği efendim ve bu ululuğu kullar tarafından tam bir şekilde anlaşılamaz. Fakat cemal vasıflara mukayese ederek anlaşılmaya çalışılabilir. Şimdi cemalin celali diyor. Cemalin celali. Burada bu durum cemalin zuhurunun, yani cemal öyle ortaya çıkıyor ki, işte onun öyle şiddetli çıkışı ki o celale dönüşüyor. Mesela güneşi düşünün. O güzellik, o ışığın güzelliği her yere yansıyor. Ve her yer o ışıkla görünür bir hale geliyor. İşte bunun, bu cemalin zuhuru öyle şiddetleniyor ki celale dönüşüyor. Her taraf aydınlanıyor. Celil'in fiil mazisini oluşturan celle de yine aynı zamanda biraz önce dedik ya, bir şeyi içine alan, kapsayan, aynı zamanda daima galip ve üstün olan. Yani Allah Celle Celaluhu dediğimiz zaman iki tane önemli mana söylüyoruz. Her şeyi kapsayan, kudreti her şeyi kapsayan, ikinci bir mana daha unutmayalım, daima galip ve üstün anlamına geliyor. Allah Celle Celaluhu, Ya Rahman Celle Celaluhu dediğimiz zaman demek iki tane önemli mana gelecek aklımıza. Birinci mana Allah'ın her şeyi kuşatması, ikinci manada daima galip ve üstün olan anlamına geliyor. Şimdi İslami metinlere baktığımız zaman Allah'ı tazim için en çok kullanılan cümlelerden biri Azze ve Celle'dir. Ya da Celle Celaluhu, Azze ve Celle, bunu kullanırız daha çok. Celal emir ve yasak koyma hakkına sahip olma anlamına da geliyor. Yani insanlar arasında birinin celal sahibi olması demek, başkaları üzerinde uygulayıcı gücü ve kendisinden başkasına itaatten başka yol bulunmayan kimse, irade anlamına geliyor. Demek ki celalde böyle de bir anlam var. Emir ve yasak koyma hakkına sahip olan ve aynı zamanda başkaları üzerinde uygulayıcı gücü olan ve kendisinden başkasına itaatten başka yol olmayan demek. Evet, buraya kadar celal üzerinde durmuş olduk. Yani celalin hangi anlamlara geldiğini, hangi kökten türediğini, tecelli etmenin ne olduğunu, bunları gördük. Hatta özellikle celle kelimesini Celle Celaluhu diye kullanıyoruz ya, burada da işte Celle'nin de ne dedik, daima galip ve üstün anlamına geliyor. Bir de aynı zamanda kuşatıcılık, bir şeyi böyle tam anlamıyla içine alan, içinde tutan. Şimdi gelelim ya Zülcelal ve İkram ismini görüyoruz ya. Yani şimdi Zülcelal ve İkram Zül diyoruz ama ya geldiği zaman başa nida harfi, ya Zelcelal ve İkram diyoruz. Nida harfi başa geldiği zaman kelimenin sonunu üstünlük kılar. Dolayısıyla normalde kavram, bu sıfat, Allah'ın bu sıfatı Zülcelali vel İkram'dır. Ama ya nidasıyla okuduğumuz zaman ya Zelcelali vel İkram diye okuruz. Şimdi ya Zelcelali vel İkram ya da Zülcelali vel İkram'ın birinci kısmı olan celal üstünde durduk. Bunu anlamaya çalıştık. Şimdi geldik el ikram kavramına. Evet, el ikram kerim olanın eylemidir aslında. Hani cömertlik manasına gelen kerem, hem özünde olan bir şeyden dolayı hem de ahlaki bir haslete sahip olduğu için şeref, kalite ve üstünlük sahibi olma anlamlarına geliyor. Yani burada fazilet ve erdem anlamına geldiğini biliyoruz. Mesela yağmur getiren bulutu Araplar kerem-ü sehab diyorlar. Böyle cömert bulut, kerem-ü sehab. Ya da bitki örtüsü kaliteli olan yere ardun mekrametün diyorlar. O kadar verimli ki erdün mekrametün. Ya da kendine karşı suç işleyenin suçunu affedip cezasından vazgeçmek ahlaki kerem, yani el kerem fil hulk deniliyor. El kerem fil hulk deniliyor. Dolayısıyla kerim çok hoşgörülü anlamına geliyor. Şimdi biraz sonra kereme doğru, ikrama doğru geleceğiz. Şimdi kerim ismi sözlükte baktığımız zaman cömert olmak, iyi, ahlaklı, asil, değerli olmak anlamlarında olan kerem ismin kökünden gelen bir isim. Yani ıslah manası olarak da bütün güzellik, iyilik, hayır, bağışı kaplayan bir kavram. Dolayısıyla demek ki kerim kelimesinin geldiği kökte kerem. Yani burada şunu biliyoruz ki kerimde yaratılıştan cömert olma var. İnsanın şerefiyle bağdaşmayan her türlü şeyden arınmış olma var. Ya da istemeyene de veren, üstelik ihtiyacından fazla kat kat veren zat anlamlarına da geliyor. Mesela Ebu'l-Kasım Ezzecacı, kerim ismini cömert olan, övgüye layık vasıfları şahsında toplayan, cezayı gerektiren davranışları affedip suçu bağışlayan anlamına geliyor. Çünkü bir suçu bağışlamak da cömertlikte. Böyle tarif ediyor. Yani dolayısıyla Zeccacı kerim ismini cömertlik, övgüye layık vasıflar, affedip bağışlayan olmak üzere 3 mana üzerine temellendiriliyor. Yani diyor ki kerim de cömertlik vardır, övgüye layık vasıflar vardır ve affedip bağışlama vardır. Mesela mekayes sahibine göre kerim çok hoşgörülü olandır, ama Halimi der ki mesela mutlak fayda verendir. İmam Gazali de der ki kerim muktedirken affeden. Yani güçlü, zaten en zor şey odur. Kişi güçlüyken affetmesi zor. Yoksa zaten çaresizken, iktidar başkasındayken mecbur kalıp onu affedebilirsiniz. Asıl cömertlik budur. Kızdığınız insana, ona yaptırım uygulamaya muktedirken onu affedebiliyorsanız. Ya da İmam Gazali şey diyor, vaadini yerine getirme, lütfunu umulanın ötesinde gerçekleştiren, yani bir şey veriyor ama hayal edilenin ötesinde, beklentinin ötesinde, kime ne kadar lütufta bulunduğunun hesabını yapmaya, kendisinden başkasına başvurulmasına rıza göstermeye, yani kendine değil de bir başkasından yardım istenmesini dahi kabul etmeyen, vefasızlığa sitemle mukabelede bulunup dostluğu bozacak bir şekilde karşılık vermeyen, kendisine sığınanı yüzüstü bırakmayan, aracı ve şefaatçilere muhtaç kılmayandır diye açıklıyor. Yani bir insan nasıl kerim olur? Demek ki bir insanın kerim olması, yani güçlüyken karşı tarafa kızgınız ama güçlü olduğumuz halde biz onu affedebiliyorsak, vaadimizi yerine getirebiliyorsak, bizden bir şey bekleniyor, o beklentinin çok daha ötesinde bir şeyler yapabiliyorsak ve yaptığımız iyilikleri, lütufları hesabını tutmuyorsak, hani Cemil Meriç'in bir sözü vardır bu konuda, iyiliğin karşılığını bu dünyada beklemek, yani ya da iyilik yapılan o kişiden beklemek tefeciliktir diyor. İyiliğin karşılığı bu dünyada beklenmez. İyilik Allah için yapılır. Ve sayılmaz. Ben ona şunu şunu şunları yapmıştım diye. İyilik böyle bir listelenecek eylemler bütünü değildir. Ve kerim olmak öyle bir şeydir ki kendisinden başkasına başvurulmasına rıza göstermez. Niye başkalarına gidiyor ki ben yardım ederim diye bu yardım edebilmenin peşine düşer. Evet, dolayısıyla evet, Kerim'den şimdi Kerem'e geçtiğimiz zaman da lügatta Kerem ismi, birazdan da hemen ikrama geleceğiz. Tam anlamıyla karşılıksız vermektir. Kerem karşılıksız vermektir. Yani istilah manası olarak da dediğim gibi tüm güzellik, iyilik, hayır ve bağış anlamlarına geliyor ve cömertliğe Kerem deniliyor. Yani vermenin vereni alan karşısında üstün konuma geçirmesindendir. Kerem o kadar önemlidir. Kerem sahibi olmak. Hatta işte biz onları üstün kıldık derken, ha işte üstünlük aslında ikram edilen bir şey. Şimdi burada ikrama geldiğimiz zaman da, ha, ikrama gelmeden önce şunu da söyleyeyim Kerem'le ilgili. Yani hem özünde olan bir şeyden dolayı hem de ahlaki bir haslete sahip olduğu için olan bir kalite ve üstünlük sahibi olmak dedik. Ve de dedik ki işte lütuf ve ihsanda bulunma. Ve affedip bağışlama. Demek özellikle iki tane anlamı verebiliriz Kerem'e. Lütuf ve ihsanda bulunma. Hiç karşılık beklemeden lütuf ve ihsanda bulunma ve affedip bağışlama. Şimdi ikrama gelelim. İkram muhatabı Kerem sahibi kılmaktır. Kısaca ikram, çok güzel bir tanımdır bu. Muhatabı, karşıdaki kişiyi Kerem sahibi kılmaktır. Yani ona cömert davranmanın yanında onu başkalarına karşı da cömert davranır hale getirmektir. Allahu Ekber. Çok güzeldir bu tanımlama. Demek ikram muhatabı Kerem sahibi kılmak. Yani ona cömert davranma ama aynı zamanda onu başkalarına karşı cömert olma yolunda ona vasıta olma. Şimdi Allah'ın tüm tecellileri, hani tecelliler kelimesini biraz önce gördük ya, celal ve cemal başlıkları altında ele alınıyor. Herhangi bir konu Allah'ın celalinden bakınca cefa suretinde görünebilir. Ama celalin yanında ikram olunca o şey sefa haline gelir. Hani cefa sefaya dönüşür. Külfet ülfete dönüşür. Hani mesela düşünün, bir insan hapse düşüyor. Ne olur, bu hapse düşmek o insana cefa verir. Ama ola ki o insan hapiste hidayetle şereflendiği zaman cefa sefaya dönüşmüş olur. Yani mesela insan varlıktan yokluğa düşer. Bu insan için musibettir, cefadır. Ama malını kaybeden insan onu kaybettikten sonra haram işlediğini fark ederdi. Ben zaten haram bir mal üstünden nemalanıyormuşum. Bunun farkına varıyorsa o sefaya dönüşür. Ya da külfet ülfete dönüşür. Külfet dediğim şey insana zor gelen, insanın üstünde bir zorlayıcılığı olan bir durumdan bahsediyoruz. Ülfet de güzel böyle bağlantıdan bahsediyoruz. Şimdi bazen külfet olur. Külfet diye düşünürüz. Celal tecellisidir diye gelir. Ama o külfet dediğimiz şey, o zorunluluk bir bakarız ki ülfete dönüşmüş. Yani mesela düşünelim. Daha önce işte hayatımızda, yani bu çağdan önceki çağa baktığımızda her şey daha yavaş gidiyor. İşte insanlar yürüyüş yapıyorlar ama daha sağlıklılar. Toprakla çok bir aradalar. Öyle olduğu için evet, işler belki daha yavaş gidiyor. İnsanlar belki daha çok iş yapıyorlar ama insanlar daha sağlıklılar. Bu yüzyılda da konfor çok fazla ama insanlar çok daha yalnız. İnsanlar daha çok psikolojik bunalıma giriyorlar. Şimdi bazen bunalım, cefa dediğimiz, külfet dediğimiz şey bazen de tam tersi sefa olabiliyor. Evet, şimdi Allah'ın bu Zülcelal ve İkram sıfatında Celal üzerinde durduk. İkram kelime kavramı üstünde de durduk. Şimdi şunu unutmayalım ki bu Allah'ın Zülcelal ve İkram'daki sıfatındaki Celal Allah'ın zatına dönüktür. İkram ise mahluka dönüktür. Yani Celal onun zatına aittir. İkram ise mahluka dönüktür. Şimdi Zülcelal'i vel İkram Kur'an-ı Kerim'de iki yerde geçiyor. İkisi de Rahman suresinde geçiyor. İlk geçtiği yer Rahman suresi 27. ayet. Estağfirullah, bismillahirrahmanirrahim. Ve yebka veccu rabbike Zülcelal'i vel İkram. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbin baki kalacaktır. Her şey fani olacaktır. Sadece ve sadece celal ve ikram sahibi Allah baki kalacaktır. Ve Rahman suresinin 78. ayette de tebere kesmi rabbike zil celali vel ikram. Burada da azamet ve ikram sahibi Rabbinin adı yücedir diyor. Şimdi bunların ilkinde Rab kelimesine muzaf olan vecih, yani Allah'ın rızası bizzat kendisi sıfatıdır. Burada yeryüzündeki her canlı yok olurken azamet ve kerem sahibi Allah'ın zatının baki olacağı ifade ediliyor. Her şey fani. Her şey. Yani şöyle düşünebiliriz. Yol, hani yolcu, insan yolcu, işte ne bileyim, kervan yolcu, yol bile yolcu. Her şey bir yolcu. Şimdi sadece ve sadece kalacak olan Allah'ın azameti. Ve burada ikincisinde terkip, yani ikinci terkipte de tebarek esmi Rabbike zel celal vel ikram, burada da sıfatı Rabbin sıfatı, Allah'ın sıfatı konumundadır. Azamet ve kerem sahibi olan Rabbinin adı yücelerden yücedir. Yücelerden daha yücedir anlamına geliyor. Zülcelal vel ikram adı Tirmizi'nin Esma-i Hüsna rivayetinde de geçtiğini biliyoruz. Dolayısıyla aynı zamanda İbn Mace'nin Müstakil Esma-i Hüsna listesinde ama geçmiyor, ama Buhari dışında Kütüb-i Sitte'de farklı hadislerde geçtiğini biliyoruz. Ve Hazreti Peygamber'in Ya Zel Celali vel İkram ifadesini sürekli ve ısrarla tekrar edilmesini istediğini de biliyoruz. Demek ki Ya Zel Celali vel İkram, Ya Zel Celali vel İkram diye dua etmemiz. Efendimiz bunu ısrarla yapılmasını istiyor. Şimdi burada Ebu Mansur el-Maturidi Zülcelal vel İkram isminin geçtiği ilk yerde, hani Rahman Suresi o 27. ayette, uluhiyet makamını ve Allah'ın emrini yüceltmenin kulların görevi olması veya Cenab-ı Hakk'ın dilediği kimseleri dünyada yüceltmesi, ahirette de lütuf ve ikramına mazhar kılması şeklinde yorumluyor. Ebu Mansur el-Maturidi'nin Tevilat-ı Kur'an tefsirinde diyor ki Rahman suresinin birinci, o 20, yani 27. ayette ilk geçtiği yerde Zülcelal vel İkram diyor. Burada Allah'ın uluhiyet makamını ve Allah'ın emrini yüceltmenin kulların görevi olduğunu söylüyor. Ve aynı zamanda da Allah'ın dilediği kimseleri dünyada yüceltmesi, ahirette de lütuf ve ikramına mahsar kılması şeklinde yorumluyor. İkinci yerde ise hani bu tebarek esmi Rabbi Kezil Celal ve İkram, burada da bu ismi yaratıkların Allah'ı yücelterek başkalarını onun adıyla adlandırmamaları, şanına yakışmayan çocuk sahibi olma veya ortağı bulunma gibi sıfatları nispet etmemeleri şeklinde açıklıyor. Öyle iki tane anlam veriyor, mana veriyor. Hattabi ve Halimi'nin izahları da İmam Maturidi ile yan yana paralellik gösterdiğini görüyoruz. Abdülkadir el-Bağdadi ise Esma-i Hüsna içinde temel manayı teşkil eden kelimelerin sıfat olmayıp zu ismiyle sıfat anlamı kazanan bu Zülcelal ve İkram ismine dikkat çekmiştir. Azamet ve heybet bildiren Celal ile lütuf ve ihsan ifade eden ikram kelimelerin bir araya getirilmesinin hikmetini kulların korku ile ümit arasında yaşamalarını gerekliliğiyle açıklamıştır. Yani diyor ki evet, Allah burada celal ve ikram sıfatlarından bahsediyor. Yani bu sıfatın insandaki tezahürü şey olmalı. İnsan korkuyla ümit arasında yaşamalı. Bu onun hani hayatını burada böyle kurgulamalı. Ümitli olacak ama aynı zamanda da ne yapacak? Hep kendini bir kontrol edecek. Bağdadi Tebarek ismi Rabbi Kezil Celal ve İkram ayetinin ismi azam olabileceği şeklinde kanaatini dile getirdikten sonra da Kur'an'da Zülcelal ve İkram terkibinde Zülarş, Zülfaz, Zülmeariş terkiplerine temas ediyor ve ilahi sıfatları ilgilendiren bu tür nasların Mutezile ile Ehl-i Sünnet arasında meydana gelen sıfat tartışmalarında ikinci grubun haklılığını kanıtladığını da bildiriyor. Ragıp el-İsfahani, Celal kelimesinin yüceliğini, doruk noktasını olduğunu söylüyor. Yani Cenab-ı Hak Celal sahibiyle olması onun yüceliğini, onun azametini anlatıyor. Aynı zamanda zatının mahiyetinin bilinmemesi, duyu yoluyla da algılanamamasını ifade ettiğini söylüyor. Yani Allah öyle celal sahibidir ki zatının mahiyeti bilinemez, duyu yoluyla da anlanamaz, algılanamaz. Ve Allah'ın ikram sahibi oluşu da yaratılmışlara lütfettiği nimetler sebebiyle onları zillete ve sıkıntıya maruz kalmamaları ya da karşılıksız verdiği nimetleri aslında ne kadar değerli oldu. Ve kulun Zülcelal ve İkram sahibi olan Allah'ın azametini anlaması, aynı zamanda onu anlayarak, lütuf ve ikramını farkında olarak Rabbinin kulluk görevini yerine getirmesi gerekir. Ve burada bu ismin aynı zamanda Celil, Kerim, Mecid, Mugni, Mutali, Muiz isimleriyle de yakınlığı olduğunu biliyoruz. Şimdi bu konuda Enes radıyallahu anh'tan bir rivayet var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ya Zel Celali ve İkram duasına devam et. Hatta oradaki kelime ısrarla devam et. O zaman biz de ısrarla devam edelim. Hele hele şu yaz günlerinde, kısa kış yaz gecelerinde teheccüde kalkıp sabah namazına kadar Ya Zel Celali ve İkram, Ya Zel Celali ve İkram, Celal, üstünlük sahibi olan, daima galip olan, hakim olan sensin Allah'ım. Ve bilmeyeceğimiz kadar nice nice ikramları veren de sensin Allah'ım diyerek dua edelim. Hatta yine Tirmizi'de geçiyor davatta. Bir adam, ashab eden biri dua ediyor. Efendimiz de yakınlarında. Ya Zel Celali ve İkram, Ya Zel Celali ve İkram, ey Celal ve İkram sahibi Allah'ım diyerek dua ettiğini duyuyor. Ve sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ona, haydi iste, duana icabet edin diyor. Demek duanın kabulüne bir yoldur. Ya Zel Celali ve İkram, Ya Zel Celali ve İkram diye ne kadar çok söylersek bu bize ne yapacaktır? Hem Rabbimizi daha iyi anlamamıza hem dualarımızın kabulüne bir yol olacaktır. Ve burada unutmamak lazım. Yaratan ve ikram edenin Allah olduğunu bilmek insanı özüne yaklaştırıyor. Yaradan ve ikram edenin Allah olduğunu bilmemek insanı hakikatten uzaklaştırıyor ve mülkiyetin içerisine sıkışmaya mahkum ediyor. Bauman'ın Yaşam Sanatı kitabında şeyden bahsediyor. Hani genelde şey zannedilir ya, insanların ekonomik güçleri arttıkça daha mutlu olacakları. Halbuki diyor ki yapılan araştırmalar onu gösteriyor ki gayri milli safi hasıla ne kadar yükselirse yükselsin İnsanlar mutlu olamıyor. Bu sefer daha fazla, daha başka şeyler istemeye ihtiyaç duymaya başlıyor. Dolayısıyla insanın tatmini ruhen, manen olan tatminiyle alakalı. Ve bunu unutmamak lazım. Yaradan ve ikram eden Allah'tır. Bu hakikati insan bildiği zaman servetle ilişkisini de doğru bir şekilde konumlandırıyor. Rabbi ile ilişkisini de doğru bir şekilde konumlandırıyor. Kur'an-ı Kerim'de iki tane çok önemli ayet vardır. Bu ayetlerden biri, yani ki o bu ayette iki yerde geçiyor ya da üç yerde geçebilir. Biri Nahl suresi 18. ayette, diğeri de İbrahim 34. ayette geçiyor. Estaizu billahi bismillahirrahmanirrahim. Ve in te'uddu nimetallahi la tuhsuha. İnnallâhe le gafurur rahim. Yani şurası şu kısmı. Ve in te'uddu nimetallahi, Allah'ın nimetlerini saymaya kalksaydınız la tuhsuha. Onları ihsa etmek. Yani Esma-i Hüsna'nın bir ismi de ihsa etmektir. Onları sayamazdınız. Şimdi Allah'ın isimlerini saymaya kalksaydınız. Hani bir saymaya niyet etseydiniz. Yapamazdınız. Ama Duha suresi son ayette de diyor ki Rabbinin nimetlerini hatırladıkça hatırla. Sürekli söyle onları diyor. Halbuki sayamazsınız diyor. Ama bir başka ayette de sen onları hatırla diyor. Şimdi biz burada Zülcelal ve İkram, işte o ikram edenin, o yaradanın ne kadar ikram ettiğinin farkında olmamızın aslında onu anlamamız önemli. Saymaya kalksak evet Allah'ın nimetlerini hangisini sayabiliriz? Hadi bir deneyelim. Hani var olmak, nefes almak, nefes vermek diyor ya Necip Fazıl. Yani aldığı nefesi bile vermek zorunda olan insan neye sahipsin? Ve günde binlerce defa nefes alıp nefes veriyoruz. Görmek, dokunmak, duymak, tad almak, koku almak. Ve bunların hepsi tıkır tıkır işliyor gün boyunca. Tıkır tıkır bir saat gibi işte görüyoruz, sürekli duyuyoruz, dokunuyoruz. Hatta biraz yaşlandıkça görmede zorluk çektiğimiz zaman bir rahatsızlık hissediyoruz. Solunum, dolaşım, iskelet sistemimiz, lenf sistemimiz, sinir sistemimiz hepsi çalışıyorlar. Düşünün, gözlerimizi düşünün. Şimdi nimetlerden bahsediyoruz ya. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız. Şimdi aklımıza ilk gelen nimetlerden bahsediyoruz. Mesela gözlerimizi düşünün. 576 megapiksel çözünürlüğe sahip. 576 megapiksel çözünürlüğe sahip. İki gözümüz olduğu için alan derinliğini anında fark ediyoruz. Mesafeyi böyle tahmin edebiliyoruz. Yani düşünün, iki tane ayrı göz var. Ayrı görüntü. Beyinde bu ne oluyor? Görme merkezinde kusursuz olarak bir görme oluyor. Ve burada göz içi basıncı otomatik olarak ayarlanıyor. İşte böyle düşünün, gözlerimizin 3 ana rengi var ve bütün o ana renkler ara renkleri ayırt edebiliyor. Gözlerimizin ortalama, şimdi düşünün, ortalama 10 milyon gözde her birimizin gözü 10 milyon rengi ayırt edebiliyor. 10 milyon rengi. Yani mesela yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Gri'nin 500 tonunu ayırt edebiliyor. Yani bu en gelişmiş kameralardan bile daha fazla. Ya da şey düşünün, insan hafızasını düşünün. Her insanda hafıza 2,5 milyon gigabayt bir hafızamız var. Yani bu ne demek biliyor musunuz? 2,5 milyon gigabayt bir hafıza şu demek. 300 yıl süren bir HD filmi kaydedebiliyor beynimiz. Allahu Ekber. Nasıl bir ikram-ı ilahidir. Yani işte nefes alıyoruz, nefes veriyoruz, dokunuyoruz, kokluyoruz. Yani bir pandemide gördük, bir Covid'le nefes almanın ne kadar değerli olduğunu. Koku almanın, tad almanın ne kadar değerli olduğunu. Ve düşünün, insan hafızası 2,5 milyon gigabayt. Yani 300 milyon sene bir HD filmi kaydedebiliyoruz. Efendim, kanımız, nabzımız, beden ısımız belli bir miktarda devam ediyor. Ve karaciğerimiz bir laboratuvar gibi çalışıyor. İşte hipotalamus, hipofiz bezi. Yani saçlarımız uzuyor, kirpiklerimiz uzamıyor. Ses tonlarımız, hiçbirimizin ses tonu birbirinin aynı değil. Simamız, parmak izlerimiz, retinalarımız. Hepsi Allah'ın ikramı. Saymaya kalksak sayamayız. Bunlar tabii bedenimizde saydıklarımız ama bir de yaptıklarımız var, eylemlerimiz var. Koşuyoruz, yemek yiyoruz, okuyoruz, anlıyoruz. Efendim teknoloji üretiyoruz. Bunların hepsi insana Allah'ın ikramı ilahisi. Mesela düşünün, bir böbrek düşünün. Günde her birimizin böbreği ortalama 170 litre kan temizliyor. Allahu Ekber. Yani hepimizde böbrek var ve bu böbreklerin ağırlıkları da 100-150 gram. Şimdi her böbrek ortalama 2,4 milyon filtreye sahip. 2,4 milyon filtreye sahip ve günde böbreğimiz 170 litre kanı temizliyor Allahu Ekber. Gelelim bir diyaliz makinesine. Tabii Allah hepimize sağlıkla yaşamayı lütfeylesin ama herhalde böbreğinin kıymetini en çok da diyalize gidenler bilir. Bir diyaliz makinesi ortalama işte 80-86 kilo ağırlığında bir diyaliz makinesini düşünün. 72 litre kanı süzebiliyor. Ancak 72 litre kanı süzebiliyor. Bakın bir böbrek düşünün. O böbreğimiz 150 gram ve üstünde 2,4 milyon filtresi var ve 170 litre kanı çok rahat bir şekilde o ufacık böbrek temizliyor. Bir diyaliz makinesini düşünün. Günde en fazla 72 litre kanı kabaca süzebiliyor ve 80-86 kilogram bir makineden bahsediyoruz. Şimdi Allah'ın verdiği nimetleri şimdi maddi olarak bedenimizden bahsettik. İşte çevreydi, yeşillikti, güzellikti. O kadar çok şey var ki yani buna kısaca kainat diyebiliriz. Yani insan daha yaratılmadan önce bu kainatı hazırladı Mevla. Bir mektebi alem, bir imtihan dershanesi olarak hazırladı. Şimdi iki tane daha önemli, belki de ayrı ayrı demeyebiliriz ama manevi anlamda iki tane daha çok önemli Allah'ın nimetlerinden bir tanesi Kur'an-ı Kerim'dir. Ve Allah ve nünezzilel minel ve nünezzile nünezzülü minel Kur'an mahü ve şifa ve rahmetin mahü ve şifa ve rahmetin lil müminin. Yani Kur'an'ı öyle indiriyoruz ki diyor Kur'an'dan, öyle şeyler indiriyoruz ki müminlere şifadır, rahmettir. Ha, Kur'an'ın içinde devasa şifa var. Ruhani, manevi. Öyle öyledir vahiy. Demek ki en önemli nimetlerden, manevi nimetlerden biri Kur'an. Akıl vermiş ve onun karşısında vahiy vermiş. Bir başka Allah'ın bize yine verdiği nimetlerden biri de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Üsve-i Hasene'dir. Hepimize örnek bir şahsiyet. Hani Tevbe suresinde diyor ya: "Estezbile lekad caikum rasulü min enfisküm aziz." Size içinizden öyle bir peygamber geldi ki, hani siz sıkıntıya uğramanız bile ona ağır gelir. Size çok düşkün bir peygamber geldi. Onu modelliyoruz, model olarak alıyoruz. Dolayısıyla içimiz, dışımız, kanımız, kemiğimiz, sohbetimiz, bize verilmiş olan emanetler, hepsi Allah'ın ikramı. Mevlamızın bize ikramı ilahisi. Ve biz bunların hepsini saymaya kalksak hiçbirini sayamayız. Hani diyor ya, demin biraz önce söyledim, Nahl suresi 18. ayetle İbrahim suresi 34. ayetlerde Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız diyordu. Duha suresi 11. ayette ise estağfirullah ve emma bi ni'meti rabbike fehaddis. O zaman Rabbinin nimetlerini an. Sürekli an. Yani verilen nimeti hatırlamak insan olduğumuzu hatırlamaktır. Verilen nimetleri hatırlamak insan olduğumuzu hatırlamaktır. Nimetleri vereni hatırlayıp nimetin kadrini ve şükrünü bilmektir. Genel olarak Allah işte bu kadar Zülcelal ve İkram yarattıklarında tecellilerini gösteriyor ve ikramlarını sunuyor. Fakat İnsan o kadar alışıyor ki bu ikramlara. sıradan görmeye başlıyor. Sanki hep onun ve hep onun kalacak. Bu açıdan insanoğlunun handikapını iki maddede ele alırlar. Derler ki insanoğlunun iki tane handikapı var. Birincisi, her nimetin kendinde olmasını ister. Hepimiz öyle değil miyiz? İşte hepimiz görmek isteriz, hepimiz duymak isteriz. Hiçbir eksiğimiz olsun istemeyiz. Evimiz düzgün olsun. Her şey dış koşulları ve iç koşulların en güzel olmasını isteriz. Demek ki birinci handikap insanlığın, insanoğlunun birinci, insan varlığının birinci handikapı bütün nimetlerin kendisinde de olmasını ister. Kendisinde olmasını ister. İkincisi de sahip olduğu nimetlerin ebedi olmasını ister. Yani mesela hepimizde göz var. Ha, bu gözü evet olmasını isteriz, hem de ebedi olmasını isteriz. İşte ev sahibi oluruz, ev sahibi olmak isteriz. Ama o ev sahibi olduktan sonra da o evin ebedi bizde kalmasını isteriz. Evlat sahibi olmak isteriz, evladın ebedi olarak bizim olmasını isteriz. Dolayısıyla insanoğlunun nefsinin en belki de ortada insanoğlunu hırsa doğru sürükleyen handikapı, iki handikapı var. Birisi demek ki bütün nimetler insan kendisinde olsun istiyor. Ve o nimetlerin de elinden gitmesini istemiyor. Ebedi olarak onda kalmasını istiyor. Ve o kadar alışıyoruz ki Allah'ın verdiği nimetlere. En ufak bir olumsuz gibi olan bir durumda o nimetle alakalı bir imtihan yaşadığımızda isyan edebilecek bir duruma gelebiliyoruz. Hiç unutmuyorum. Öğrencilerimden biri beni böyle bir aramıştı, nasılsınız hocam diye. Elhamdülillah demiştim, sen nasılsın? Dedi ki, işte idare ediyoruz demişti. Dedim ki, nasıl yani? İşte her gün aynı dedi, rutin. Ha çok şükür dedi. Rutin diyebiliyorsan bir güne, yani işte ne bileyim, sen hastanelik olmamışsın, en canından birinin hastanelik olmamış, büyük bir sınavdan geçmemişsin, rutin. Rutine de ki elhamdülillah bugün rutin geçti. Biz artık rutini bile şey görüyoruz. Çok sıradan. Nasılsın? Rutin işte. Rutin. Yani rutin derken görüyorsun, duyuyorsun, efendim hissediyorsun, konuşuyorsun, anlaşılıyorsun. Çevrende insanlar var, evin var. İşte başını sokabileceğin, yemeğini yiyebileceğin kadar ihtiyacın olduğu kadar yiyeceğin var. Hatta hepimizde daha da fazlası var. Dolaplarımız da dolu. Her şey var. Ama o gün beklentinin üzerinde farklı bir ikram gelmedi diye, o gün beklentinin üzerinde farklı bir nimet olmadı diye evretin diyorsun. Bu kadar çok nimet varken dönüp baktığımız yer beklediğimiz nimet ya da hayalimizde bile yok ne beklediğimiz. Bilmiyoruz. Ama böyle farklı bir nimet olsa da sevinsek, hani bizi böyle çok sevindirse, öyle bir nimet gelmediği için rutin diyoruz. Rutin dediğiniz gün şükür namazı kılın. Ha bugün çok şükür rutin geçti. Elhamdülillah. Bütün nimetlerim bende daimdi. Buna çok şükretmek lazım. Rutini sıradan, işte hayallerim olmuyor gibi görmemek lazım. Dolayısıyla Allah'ın ikramlarının farkında olmaktır. Ya Zel Celali vel İkram diyebilmek. Zül Celali vel İkram'ı bilmek, evet Allah celaldir, üstünlük ondadır, kudret ondadır, verir ve ikramı da sonsuzdur. Ve ikramını da farklı farklı şekillerde verir. Hepimize verdiği ikramlar ortaktır ama hepsi birbirinden farklıdır. Bakın şimdi yediğimiz yemeklere bakın. Belki aynı malzemeler ama herkes farklı şekilde yiyor. Evlat, hepimizin evlat nimeti belki var ama hepimizin evlatları farklı. Hepimizin evlatlarıyla yaşadıkları farklı. İşte kimimiz belki farklı meslek gruplarında daha farklı başarılarımız var. Ya da aynı meslek grubunda hepimizin o meslekte farklı nimetleri var. Dolayısıyla Allah'ın hepimize sınırsız sürekli nimeti var. Ama imtihan odur ki, biraz önce dedim ya, insanın iki tane handikapı var. Öyle geçiyor İslam literatüründe. Yani biri her şey, bütün nimetlere sahip olmak istiyoruz ve sahip olduklarımız da bizde ebedi olsun istiyoruz. Yani bu konu belki şöyle de örneklendirilebilir. Düşünün, bir masa var. Masanın üstünde yüzlerce nimet olduğunu düşünün. Yani maalesef bizim masalarda böyle yüzlerce nimet olabiliyor. Maalesef diyorum, çünkü daha çoğunu istiyoruz. Hani dün işte, ne bileyim, tek çeşit, iki çeşitle kalkabildiğimiz masalardan artık kalkamıyoruz öyle. Eğer o masada birkaç tane nimet o masadan çöpe dökülse ya da bir yolla olmasa, ne yaparız? Yine deriz ki sayısız nimet var masanın üstünde. Sayısız nimet var deriz. Ama insan nefsi işte burada o masanın üstündekilerine odaklanmıyor da, o masada olmayan birkaç taneye odaklanıyor. Olmayana odaklandığımız zaman hep olmayanlara mahkum ediyoruz kendimizi. Hep olmayanların içine hapsediyoruz kendimizi. Dolayısıyla Allah'ın ya zel celal ve ikram, ey celal ve ikram sahibi olan Rabbim dediğimiz zaman, bu sıfatıyla dua ederken, bütün kuvvetin ve kudrete sahip olanın Allah olduğunu bilerek, ikramı da verecek olanın olduğunu bilmek lazım. Ve verdiğinde de nice nimetler olduğunu bilmek lazım. Vermediğinde de. Hani çok güzel bir söz vardır ya. Bazen verir de mahrum eder. Bazen mahrum eder de verir. Yani bazen verir de mahrum eder. Çok istediğini verir ama sen başka güzel şeylerden mahrum olursun. Bazen de Allah mahrum eder. Bir nimeti senin hayatından çeker alır. Ama sen fark edersin ki bir müddet sonra mahrum olduğun şeyde başka nimetler var. Başka nimetler alıyorsun. Yani bu söz aslında çok güzel bir şeyi birçok şey ifade ediyor da, bazen Allah insana verir, verdiğinde mahrumiyet yaşar insan, verir de mahrum eder. Bazen mahrum eder de verir. Ha, mahrum eder ama o mahrum etmesinde vermek vardır. İkramı vardır. İzzeti vardır. İhsanı vardır. Çünkü dünya zaten mahrumiyette ikramı görebilmenin sınavının olduğu yerdir. Netice itibariyle Allah'ın ikram sahibi olduğunu unutmamak lazım. Bazen istediklerimiz olmayabilir. O olmadığında da bizim için nasıl bir ikram olduğunu da Allah'a teslim olarak bırakmak lazım. Ama tabii öyle bir kapitalist dünya ki, tatmini hep aldığımızda olacağımızı zannediyoruz. Yediğimizde, aldığımızda, giydiğimizde, gördüğümüzde hep maddesel koşullar üzerinde ve hayat o kadar çok metalarla dolu ki, bütün metalar bizi somuta yönlendiriyor. Yani mesela çok hızlı bir dünya, çok haz bir dünya, haz dünya. Bunlar, yani artık beklemeye bile tahammülü yok kimsenin. Hani geçen hangi kitapta okuyorum? Şey diyor, Amerikan halkının bekleme diye bir kavramı kalmadı. Batı'da bekleme çok lüks görülüyor. Beklemenin olmadığı yerde nimet de olmaz diyordu kitapta, bir sosyoloğun tanımlamasıydı. Beklemek, sabırlı olmak, güzellikleri hayata aksettirebilmek. Evet efendim, bugün, bu akşam biz Mevlamızın Zülcelali ve İkram ismini gördük. Ve bu isim bize Rabbimizin hem bir celal, sahibi olduğunu hem de sonsuz bir ikram sahibi olduğunu anlattı. Bu arada kavram, celal ve ikram kavramları üzerinde durduk. Daha sonrasında da bu Zülcelal ve İkram isminin hani bizde nasıl tecelli eder? Biz nasıl bakmalıyız? Bu ismin bizdeki işte tecellileri Allah'ın ikramlarını görebilmek. Ve de dualarımızın kabulü için bol bol dilimizde ve kalbimizde Ya Zülcelal ve İkram diyerek bu zikri virt edinmek. Hani büyükler der ya, virdi olmayanın varidatı olmaz. İşte bu gece itibariyle günde hiç yoksa sabah ve akşam namazlarından sonra unutmayalım. Ya Zülcelal ve İkram, celal, büyüklüğün, azametin sahibi olan, her şeyi kapsayan, kudreti her şeyi kapsayan Rabbim, ikram sendedir. Senden gelen, verdiğinde de vermediğinde de nice ikramlar vardır. Bana manevi, maddi güzel ikramlar lütfeyle diye dua ederim inşallah. Evet, bu akşamki dersimizi de böylece tamamlıyoruz. Cümlemizden Allah razı olsun diyorum. Ve ahiri davana elhamdülillahi rabbil alemin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun. Hayırlı akşamlar.